Merhabalar, ben Bilge Coşkun Apaydın. Her zamanki gibi söyleşiye bu etkinlik konulu bizim de işbirliğinden dolayı hem Felsefe Kültür Sanat Derneği'nin hem Özel Varlık Anadolu Lisesi'nin bir temsilcisi olarak Göte Enstitüsü Ankara yetkililerine ve çalışanlarına teşekkürümü sunarak başlamak istiyorum. 21. yüzyılın uygarlık gündemi türcülük başlıklı söyleşi dizimizin 4. oturumunda Şefkat'in ekonomi politiği başlığı için yayına geldik. Ve bu oturumda konuşmacımız Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Feryal Turan. Feryal hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Olumlu yanıtından ve bugün bizimle birlikte olmasından ötürü hoş geldiniz hocam.
Merhabalar, ben de herkese merhaba diyorum.
Her zaman olduğu gibi söyleşi süresince konuğumuza 3 temel soru yönlendireceğim. Ve bu yanıtlarının ardından, konuşmacının yanıtlarının ardından bir 15 dakikalık aramız olacak. Ve ara sonrasında siz katılımcıların sorularını alacağız. Eğer hocamızın öncesinde eklemek istediği bir şey varsa söz verebilirim. Yoksa ilk sorumuza başlayacağım ben de.
Öncelikle bugün burada olduğum için çok mutluyum. Oldukça heyecanlı bir toplantıdayız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum ve ayrıca bunu düzenleyen herkese de sonsuz teşekkürler.
Burada olmanızdan ötürü ben de teşekkürlerimi yinelemek isterim. İlk sorumuza geçiyorum öyleyse. Şunu çok iyi bildiğimiz bir yüzyılda yaşıyoruz artık. 1 kilogram et üretimi için 1 yıl boyunca yaklaşık 2 dönümlük tarım arazisini kullanmamız gerekiyor. Bu basit veriden hareketle büyük resme baktığımızda da dünyadaki tarım arazilerinin neredeyse 5'te 4'ünü sadece hayvansal ürün elde etme yolunda hayvanları beslemek için kullanıyoruz. Dahası üretim adına kullanılabilir arazilerin ve tatlı su kaynaklarının da 5'te 1'i hayvansal ürünlerin elde edilmesi, işlenmesi ve benzeri için harcanıyor. Birçok araştırmaya göre dünyadaki sera gazı emisyonlarının %15'inin kaynağında hayvan yetiştiriciliği bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, hayvancılık sektöründe kullanılan antibiyotiklerin insanlığı antibiyotik sonrası bir çağa doğru sürüklediğini ve böyle devam edersek, tedavisinin günümüze çok kolay bir şekilde yapılabilen hastalıkların yeniden ölümcül hale geleceğinin kaçınılmaz olduğunu bildiriyor. Kısacası günümüz dünyasının ekonomik örgütlenişinde apaçık bir gerçeklik gözlerimizin önünde duruyor. Hayvan sömürüsüne, hayvansal gıdalara ve hayvansal ürünlere dayalı bir ekonominin neredeyse hiçbir rasyonel tarafı yok. Söz gelimi et yani hayvan cesediyle beslenmek yerine doğrudan yetiştirdiğimiz bitkisel ürünlerle beslenerek bugünkünden çok daha verimli bir ekonomiyi inşa edebileceğimiz oldukça açık. Bütün bunlara rağmen kapitalist ekonomi politiğin mevcut üretim araçlarının varlığını sürdürmesi için bu araçları anlamlandırma ve haklı çıkarmaya yönelik yaptığı aralıksız propagandalar halen etkisini güçlü bir şekilde göstermekte. Ve günümüzde halen insanların ezici çoğunluğu hayvansal üretim ürün tüketimine dayalı ekonominin bir zorunluluk olduğunu sanmaktadır. İlk sorumuz şu. Sizce gerçeği mümkün olduğu kadar çok insandan saklamamayı başarmanın ekonomi politik yapılar üzerinde değiştirici bir gücü var mıdır? Şayet bir gücü varsa bu gücü kullanabilme adına hayvan hakları mücadelesinde baskın bir şekilde kullanılan duygusal mesajların yanı sıra rasyonel mesajlara dikkat çekmek için neler yapılabilir? Buyurun hocam.
Evet, şimdi ben bu soruya başlarken öncelikle şunu ortaya koymaya hep çalıştım. Bir tarafta toplum var, bir tarafta hayvanlar var. Ve bunlarla nasıl bir ilişki kurmuşuz? Bunlarla ortaya koyduğumuz sorunlar neler? Bütün bunları anlamadan nasıl rasyonel bir şey üretebiliriz? Şimdi buradaki örnekleri verirken neleri ortaya koymaya çalıştı? Sistemin nasıl rasyonel olmadığını. Ama rasyonel olmasa da işlemekte, bir şekilde devam etmekte. Şimdi ben sorumu, yani tartışmalarıma şöyle başlamak istiyorum. Bir taraftan baktığımız zaman 2015 yılında dünyada 192 milyon hayvan deneyde kullanılmış. Avrupa Komisyonu'nun son raporunda 2018'de 12.3 milyon deney yapıldığını gösteriyor. Birden nefes alamadım.
Daha iyi misiniz şu anda?
Efendim?
Şu an daha iyi misiniz?
Evet, yani. Yani gerçekten. Şimdi bu kullanılan hayvan sayılarına baktığımızda 25.722 tane köpeğin kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda bunlar içinde en çok İngiltere'de, daha sonra Fransa'da, daha sonra da Almanya'da kullanılıyor. Bu hangi ülkeler peki en çok test yapıyor diye baktığımızda Çin'i görüyoruz. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Güney Kore olduğu tahmin ediliyor. Bunları İngiltere, Brezilya, Almanya, Fransa. Şimdi bir taraftan köpekleri deneylerde kullanılıyor ama aynı zamanda dünyada evcil hayvan olarak hangi hayvan en çok sayıda? Yine köpekler. Şimdi benim argümanım şöyle başlıyor. Bir tarafta aynı köpekler, bunları yemek olarak kullanabiliyoruz. Bunları çünkü bazı kültürlerde kullanılıyor. Deney hayvan...
Çok özür diliyorum. Hafif yaklaşmanızı mikrofona ilişkin. Tamam. Bunu hatırlatmak zorunda kalacağım size maalesef.
Tamam. Deney hayvanı olarak kullanıyoruz. Diğer taraftan da köpekleri evimize aldığımız zaman neyi görüyoruz? Bunlar bizim evimizin, ailemizin bir üyesi oluyor. O zaman bir sosyolog olarak ben kendime şu soruyu soruyorum. Bir taraftan bu hayvanları deneylerde kullanmayı veya ailemizin üyesi yapan nedir? Bunu haklılaştıran nedir? Çünkü şuna inanıyorum. Eğer biz toplum hayvan ilişkilerimizi nasıl kurguladığımızı ortaya koymadan, bunları nasıl gördüğümüze bakmadan gerçekçi bir, rasyonel bir mücadele de üretmemiz mümkün değil. Çünkü bunun kültürel boyutları var, bunun ekonomik boyutları, siyasi, onların hepsine yavaş yavaş gireceğim. Yani onlara tartışmaya çalışacağız. Şimdi bir taraftan evcil hayvanlardan söz ettik. Aynı zamanda Mars Pet Care Amerika'da 18 milyar doların üzerinde 2020 yılında gelir elde ediyor. Yani bu büyük bir gıda şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Hani kedimizi, köpeğimizi beslerken bir taraftan da onlara yine hayvansal ürünler yediriyoruz. Yani sürekli çelişkiler söz konusu, sürekli farklılıklar söz konusu. Biraz önce belki söylemedim, hani onu yine söyleyeyim. Amerika'da yaklaşık 70 milyon sokak hayvanı var ve barınaklarda 4 milyon kedi, köpek söz konusu. İşte bütün bunların çerçevesinde biz neyi nasıl tartışacağız, nasıl koyacağız? Bir tarafta şefkat dedik, duygularımız söz konusu, bir tarafta ekonomik, politik bir yapı var. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Bugünkü konuşmamızın şey olacak, özünü oluşturacak diye düşünüyorum. Şimdi duygulara baktığımızda burada görüldüğü gibi ilk önce kendimiz varızdır. Daha sonra yakın çevremiz, ailemiz gelir. Daha sonra işte kabile demiş, ülkemiz gelir. Günümüzde geliştiği için artık web ve onunla ilgili hayat, yaşam, orası bizi etkiliyor. Baktığımızda doğa ise en sonda gelmekte. Şimdi eğer hayvanlarla ilişki kurmak, hele şefkat temelinde ilişki kurmaya çalışıyorsak, bize en yakın olanlarla ancak empati kurabiliriz. Bizim biraz dışımızdaysa onlarla şefkat duygusu geliştirmemiz söz konusu. Bu çember genişledikçe şey ortaya çıkmaya başlıyor. Farklılıklar ve en sonda çok bizden farklıysa nefretle sonuçlanabiliyor. Burada mikro makro level'da duygularımızın ne olduğu da önemli. Çünkü duygular dediğimiz sonuçta biyolojik yapımızdan kaynaklanan var. Aynı zamanda sosyal olarak öğrendiklerimiz de söz konusu. Ancak ben duygular konusuna çok fazla girmeden hayvandan ne anlıyoruz, bunu nasıl şekillendiriyoruz, biraz onun üzerinde tartışmak istiyorum. Şimdi hayvan kelimesine baktığımız zaman bu oldukça tartışmalı. Ve bu güçlük hayati derecede önemli. Bu kelimeyi tanımlayarak biz dünyayı tanımlamaya çalışıyoruz. Şimdi tanımın güçlüğünü şöyle de ifade edebiliriz. Özellikle kendi tanımımıza uymayan tanımlarla karşılaştığımız zaman bu farklılık daha da çok belirginleşir. İşte burada Foucault'un Çin ansiklopedisinden yaptığı bir alıntı var. Bu oldukça fazla kullanılmakta. Çin ansiklopedisinde hayvan dediğimiz zaman imparatora ait mumyalanmış, evcil, sütten kesilmiş domuzlar, deniz kızı, masalsı, sokak köpekleri diye devam etmekte. Burada Archaeology of Human Science'da bu gerçekler, ele aldığımız kategorilerin, bu kavramların ilk başta göründükleri kadar evrensel olmadıklarını görüyoruz. Şimdi buradan nereye gelmeye çalışıyorum? Hayvanları nasıl görüyoruz? Nasıl tanımlamaya çalışıyoruz? Çünkü biz kendi kültürümüzden, kendi dünyamızdan hayvanlara baktığımız zaman doğal geliyor, gerçek gibi geliyor. Onu sorgulamıyoruz. Burada Everden'in bir tane alıntısı var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bir ortam diyor kendisinden uzaklaştırılıncaya kadar organizma için görünmezdir. Bu havayı keşfedene kadar balık tarafından bilinmez. Kültürel ortamımız benzer şekilde bizim için açıktır. Diğer kültürlerdeki insanlara da inanılmaz olarak gelebilir. Peki hayvanları nasıl görüyoruz? Nasıl şey yapıyoruz? Basit bir örnekle başlamak istiyorum. Bu Russell'ın kullandığı bir örnek. Burada 5 tane üniversite öğrencisinin olduğunu düşünelim diyor. Dışarıda bir tane tavşan zevkle oynuyor. Ona baktıklarını. Bunlardan birinci kişi ne diyelim? Tavşan eti yiyebiliyor ve şunu söylüyor. Acaba bu tavşandan işte bir kutlama günümüz için özel bir yemek yapabilir miyiz? İkinci kişi evdeki çocuğum tavşanı çok seviyor. Acaba onu eve götürsem, evde beslesek nasıl olabilir diyor. Üçüncü kişi asistan olduğunu araştırmalar yapıyor ve bu tür tavşanın kendi kullandığı tavşanlardan ne tür farklılıklar ortaya çıkarabileceği konusunda kafasında sorular oluyor. Bir diğer kişi ise okulun bahçesinde hayvan istemiyor. Ya bunu götürün kapatın ya da öldürün diyor. Diğer bir kişi ise naturalist. Bu kişi de hayvanın bahçede yaşamasını istiyor, ona mümkün olduğu kadar olanak sağlanması. Şimdi bu örneğimize dönersek, burada bir sosyal inşa söz konusu. Yani biz kültürümüzle, ekonomimizle, politikamızla, aklınıza bilimle, dinle, eğitimle nasıl hayvanları görüyoruz? Hani bu konu sosyal inşa teorisi tartışmaların dışında mı? Tabii ki değil. Eğer onlar da şunu öne sürüyorlar karşı taraf. Biz hayvanları sadece sosyal inşa olarak alırsak o zaman onların özsel bir değeri olabilir mi? Şimdi bu tartışmaya girmeyeceğim çünkü daha yolun başındayım. Açıklamaya çalışıyorum. Peki bu kişiler neye göre tavşanı böyle görüyorlar? Ona baktığımızda kültür, cinsiyet, sınıf başta olmak üzere birçok faktör bunda etkilidir ve rol oynar. Yani bir tavşan 5 farklı görüş. Belki bunu işte toplumda da yaşıyoruz. Vegan olanlar var, hayvanlara işkence edenler, kullananlar, kullanmayanlar vesaire. Bu insanların tavşanlar üzerinde oldukça farklı etkileri olacaktır. Yani nasıl bir görüşe sahipsek Bu görüş aynı zamanda neyi de ortaya çıkaracak? Tavşanın nasıl yaşayacağını, hangi koşullarda? Şimdi bu örneğe bakacak olursak, eğer yemek yapıyorsak, tavşanı deneylerde kullanıyorsak veya doğal ortamında istemiyorsak ölümle sonuçlanacak. Diğer ikisine baktığımızda birisinde tavşan özgürlüğünü kaybedecek, evde evcil bir hayvan olarak en uygun görünen bahçede yaşaması. Ancak bir tek şartla, eğer tavşan popülasyonu çok artarsa bu defa ne olacak? Onların kısırlaştırılması, yine hayatlarına bir müdahale. Şimdi bizim diğer hayvanlarla inşa, yani hayvanları nasıl inşa ettiğimiz, tarihsel, kültürel olarak özel olduğu ve bu inşanın maddi sonuçlarını olduğunu anlamamız gerekiyor. Buna baktığımızda işte kurtları gaddar, yılanları sinsi, kuş beyinli gibi onlara yakıştırmalarımız, tanımlamalarımız söz konusu. Veya yine yanlış yorumlama nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Yunus'un yüzündeki kalkık eğrisini gülümseme olarak yorumluyoruz. Böylelikle bu Yunuslarla beraber yüzmeyi bir mutluluk, hayvanın mutluluk duyduğunu düşünme gibi yanlış şeylere gidebiliyor, yorumlara gidebiliyor. Şimdi burada sorumuza dönecek olursak, eğer bu hayvanlarla ilgili düşüncelerimizin bir sosyal inşa olduğunu kabul edersek bu değişebilir. Bu nasıl değişebilir? Kültürümüzdeki farklılıkla, bilimdeki değişmelerle veya tutumlarımız, davranışlarımız, düşüncelerimiz vesaireyle ortaya çıkabiliyor. Şimdi burada devam edecek olursam bir önemli şey bulmuştum. Ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bunun bizim için önemli bir temel teşkil ettiğini. Gary Francione şunu söylüyor. Ahlaki şizofreniden söz etmekte. O da hipotetik olarak, daha doğrusu kurgusal bir şekilde Simon adındaki bir kişinin bahçede köpeği yaktığını söylüyor. Bizim ülkemizde de oluyor, işte hayvanların ayakları kesiliyor vesaire. Bunu gören komşuları polise şikayet ediyorlar. Polis geliyor ve işte hayvana yapılan suç ülke çapında bir olay olmaya başlıyor. Medyada yer alıyor, sosyal medyada tepkiler. Simon'a sorulduğunda bunu niçin yaptın diye söylediği, ben bundan zevk alıyordum. Şimdi bir tarafta yine aynı soruna gidiyoruz. Yemek yemek için hayvanlar öldürüldüğünde açıklamamız ne? Zevk alıyoruz. Bizim için gerekli. Gıda olması gerekiyor. Sağlığımız için vitamin, protein içermekte. Şimdi buradan da herkes hayvanlar için acı çektirmenin gereksiz olduğunu kabul ediyor. Ancak et yemek gerekli mi? Ürünleri tüketmek zorunda mıyız? Bu söylemler oluşturulurken de düşünceler farklılaşabiliyor. Yani biz toplum içinde var olurken bize eğitimle, bilimle vesaire yoluyla nasıl hayvanları algılıyorsak onlar hakkında da o şekilde bir yorum yapıp tepki geliştiriyoruz.
Mevcut tablo bir inşaysa dediniz, elbette yeni bir inşa söz konusu olabilir. Peki bu noktada özellikle de hayvan hakları mücadelesi için bu inşa sürecinde mesajların sorunun geri kalanına ve inşanın içindeki bu ciddiyetin, siz de çeşitli örneklerle farklı ciddiyetlerden bahsettiniz. Duygusal mesajların yanı sıra daha rasyonel mesajları da içermeli mi ve bunu ne şekilde yapabiliriz? Bu kısmı da bir 5 dakika kadar daha süre tanıyacağım, evet. Eğer eklemeleriniz olursa.
Şunu ben şu şekilde duygusal ve rasyonel, yani hayvanlar hakkında, hayvanların kurtuluşu diyeyim herhalde en uygun kavram bu olacak. Onlar için ne yapmamız gerektiğinde toplumsal yapıyı anlatmam gerekiyor. O zaman biraz ona daha girmem gerekiyor. Şimdi hayvanları çeşitli şekillerde kullanıyoruz. Bunlar hayatımızın içine girmiş durumda. Ama biz sosyologlar genellikle eşitsizlikleri daha çok cinsiyet, sınıf, ırk temelinde ele alıp inceliyoruz. Şu ana kadar belki son 5-10 yıldır hayvan hakları tartışmalarının ortaya çıkmasıyla birlikte hayvan toplum ilişkisi nedir? Bu konuda analizler yapılmaya başlandı. Şimdi günümüzde tarih boyunca hayvanlar sömürülmüş, kullanılmış. Bunda bence tartışmaya hiç yer yok. Ancak kapitalizmle birlikte farklı bir şekil aldığını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bob Torres şöyle söylüyor. Diyor ki özünde hayvanlar kendileri için yaşayan varlıklardan sermaye için yaşayan varlıklara dönüşen canlı makinalardan başka bir şey değil. O zaman hayvanlardan bizim ne anladığımıza biraz önce söyledik ya, modern toplumda ne görüyoruz ne anlıyoruz. Şimdi hayvanlar kültür ve medeniyetin, akıl ve ilerlemenin antitezi olarak kabul edilmektedir. Hayvanların bu şekilde konumlandırılması sermaye birikimi için maddi ve sembolik araçlar olarak boyun eğdirilmelerini ve kullanılmalarını meşrulaştırır. Çünkü biz bu analizleri yapmazsak, bu toplumsal yapı içindeki yerlerini anlamazsak, benim anlayışıma göre ona uygun çözüm yolları da geliştirmek mümkün olmayacaktır. Ondan dolayı nerede yer alıyorlar, bilimde nerede, kültürde nerede, ekonomide nerede, siyasette nerede? Şimdi hayvanların maddi araç, şeyleştirilmiş metalar olarak görülmediği sosyal alanlar bulmak neredeyse mümkün değil. Ancak hayvanları biz anlaşılmamış, garip, tehlikeli yani öteki olarak görüyoruz. Bu öteki kavramı önemli. Onun üzerinde biraz daha duracağım. Bu nedenlerle biz hayvanlarla, hayvanlar aracılığıyla iletişim kurmaktayız. Şunu da unutmadan ekleyeyim. Şu ana kadar dünya tarihine baktığımızda mücadeleleri insanlar kendileri yapıyordu. Yani kadınlar kendi mücadelelerini veriyordu. Irk için yine kendileri veriyordu. Sınıf mücadelesini yine işçiler veriyordu. Ama hayvanlar için mücadeleyi yine insanlar veriyor. Bu da onlar için önemli. İşte hayvanların failliğinin olmadığı konusu da tartışılıyor. Bu hayvanlarla bir monolog yürüttüğümüz söyleniyor. Latour burada şunu söylemekte. Burada hayvanlarla biz iletişim kuramıyoruz. Ancak bu hayvanların ses yeteneklerinin olmamasından veya söyleyecek bir şeylerin olmamasından değil, insanların onları tercüme edecek, yorumlayacak araçları bulmayı denememesindendir diyor. Bu çünkü biz hayvanları ne olarak gördüğümüz aynı zamanda toplumda onları hangi kategoriye oturttuğumuz anlamına da geliyor. Bir taraftan bize şu söyleniyor. Diyor ki hayvanlar insanlara hizmet etmek için yaratılmıştır. Her türlü kullanımları doğaldır. Diğer taraftan da insanın doğasında hayvanlara hükmetmek vardır. Şimdi biz bu şekilde baktığımız zaman toplumun belirli zamanında sosyal kategoriler olarak ortaya çıkıyorlar. Bununla ne demeye çalışıyoruz? Besi hayvanı, yük hayvanı, evcil hayvan, zararlı hayvan, sirk hayvanı. Bunlara sosyal özellikler atfetmiyoruz. Aynı zamanda insan ve zıt olan hayvan kategorisinde olduklarını da belirliyoruz. Ben böyle devam ediyorum.
Pekala.
Veya sen söyle hani şey yaptın. Peki hayvanları topluma nasıl dahil ediyoruz? Biraz da onu bakayım. Zorlayıcı güç, silah kullanımı, imha yoluyla hayvanlar mümkün olduğu en geniş ölçüde dışlanmışlardır. Adalet düşüncesinden de dışlandıklarını görüyoruz. Yani adalet düşüncesi de yok. Aynı zamanda insanlar zorlama yoluyla onları hem üretim hem de tüketim aracı olarak topluma dahil etmişlerdir. Eğer biz hayvanları hem üretim, yani hem onları üretimde kullanıyoruz, çeşitli iş güçlerinden, aynı zamanda bir de tüketim olarak kullanıyoruz. Bu da aynı zamanda neyi meşrulaştırıyor? Ahırlar, zincirler, kafesler, tanklar, tasmalar ve onların çıkışları, kaçışları bir şekilde engelleniyor. Ve sonuç olarak hayvanlar insanların sosyal dünyasının kilitli dışlanmışları olarak tanımlıyorlar. Şimdi güç kavramı oldukça önemli. Hayvanlar özne ve sosyal varlık olarak tanınmamakta. Hayvan-insan ilişkisi bir güç ilişkisidir. Bunu da kabul ediyoruz. Bunun sonucu olarak insanlar toplumun insan olmayan üyelerinin baskısını da meşrulaştırmaya çalışırlar. Onlar üzerinde yoğun bir baskı var, yoğun bir şiddet var. Bu ama meşru görülüyor. Bunu nasıl meşrulaştırıyoruz? Ona da baktığımızda bilim, bilimsel söylemler, gündelik konuşmalar, işletmelerin tepkileri, hayvan endüstrisi, bütün bunların hepsi önemli. Ama bunlara karşı söylemler de gelişiyor. Hayvan hakları ve kurtuluşuyla ilgili hareketlerde karşı söylemi oluşturmaya çalışıyorlar. İstersen diğer soruna geçelim.
Devam edebilir. Tabii ki yani, buna paralel ikinci sorumda geleceği için evet ben de bir toparlama rica edebilirim ya da doğrudan ikinci sorumuza da geçebilirim. Ki mevcut inşanın, yeni bir inşanın gerekliliği sizin de anlattıklarınızdan ve taraf olduğunuz yönden haberdar olduğum kadarıyla da mümkün ve elbette bunun da bu yeni inşanın da bir ekonomik ve politik tartışması ve değerlendirmesi oldukça elzem ve mümkün gözüküyor galiba hocam. İkinci soruma geçiyorum.
Güç ama mümkün.
Evet, evet. Şefkat kavramının ekonomi politik olarak tarif edilen disiplin içinde en az kullanıma sokulan kavramlardan biri olduğu açıktır. Bu durum olasılıkla bu disiplin hakkında konuşulmaya başlandığında söz konusu olanın somut şeyler olduğu, şefkat ve merhamet gibi kavramların ise soyut şeyler olduğu yönünde ki çok yaygın kanaat olsa gerektir. Bununla birlikte söz konusu disiplinden konu açıldığında ilk akla gelen eser olan Karl Marx'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı kitabında çok sayıdaki belirlemenin sentezi olduğu belirtilen somut, her ne kadar gerçek bir başlangıç noktası olsa da düşüncede ve düşünmede bir başlangıç noktası olarak değil, bir sonuç, bir varış noktası olarak ifade edilir ve ekonomi politik söz konusu olduğunda düşünmenin somuttan soyuta değil, soyuttan somuta doğru yol alması gerektiği vurgulanır. Kuşkusuz burada Hegel felsefesine güçlü bir gönderme var. Çünkü birinci yöntem görünüşlerin bütünlüğünü soyut bir belirlemeye indirgemekten öteye gidemezken, İkinci yöntem, kavramsal belirlemelerden hareketle somut olanın elde edilmesini sağlar. İkinci sorumuz şu. Şefkatin hiç de pahalıya mal olmadığı çok açık olmasına rağmen, niçin ekonomi politik disiplininin mevcut terminolojisi içinde şefkat gibi kavramları konumlandırabilmekte zorlanıyoruz sizce? Bir sosyoloji profesörü olarak her ekonomi politik yapılanmanın aynı zamanda etik bir yeniden yapılanma olduğunu göz önüne aldığınızda şefkat, merhamet gibi kavramları bu disiplin içine katmalı mıyız? Şayet katmalıysak bunu nasıl başarabiliriz?
Evet, ben bunu ilk seninle konuştuğumuzdan beri şefkat kavramı katabilir miyiz, nasıl yapabiliriz ve bu gerçekten yeterli olabilir mi toplumda bir değişmeyi sağlayabilmek için? Bu soruyu kendime çok fazla sordum. Topluma baktığımızda, güç ilişkilerine baktığımızda bunun ne kadar etkili olacağını, ne kadar değiştirici olacağını kendime de sormaya başladım. Burada iki nokta daha, biraz önce eksik kalan iki nokta var. Onu tamamladıktan sonra buçuk olduğunu da görünce ben önemsediğim iki noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, hayvanların sembolik mallar haline dönüştüğünü de ortaya koymamız gerekiyor. Yani bununla ilgili oldukça fazla teoriler, tartışmalar var. Bourdieu'ya bakıyorsunuz, habitusla açıklıyor. Marksistlere bakıyorsunuz, birisi örneğin şunu söyleyebilmekte, üçlü aşama koyuyor. Ekonomik, kapitalizm, ondan sonra güç ilişkileri, ondan sonra ideolojik manipülasyon, bunlarda değişiklik veya sosyal ekolojiden hareket edenler var. Bunların hepsinin ortaya koyduğu çözüm önerileri de farklılaşıyor. Ama ben kendime bu soruyu sorduğumda çok güçlü, çok sağlam bir yapının olduğunu görüyorum. Ve bunu değiştirmek mümkün ama oldukça güç. Çünkü bir taraftan ekonomiye baktığımda o sayıları biraz önce çıkarmıştım. Milyon dolarlık ekonomilerden söz ediliyor. Örneğin et endüstrisi 1 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi bir tarafta bu var. Bir tarafta bununla beslenen bir sürü, bunu şeyi de bakıyorlar. Sadece süt demiyoruz. Aynı zamanda sütün kahveyle ilişkisi var. Yani yan dalları. Bakıyorsunuz modada etkili yün, kürk kullanımı. Yani çok dallı bir ekonomi var. Ama belki bizim biraz da dikkate en çok aldığımız ekonomide kullanılan hayvanlar, ama bunların sembolik yönü, şiddet yönü ve güç ilişkilerini onlar üzerinde nasıl ortaya koyduğumuzu da anlamamız gerekiyor. Bir hayvanları tekil olarak aynı sınıfa sokmak oldukça maskeleyen bir kavram olduğu söyleniyor. Bunu söylemek aslında hayvanın var olmadığını söylemek anlamına geliyor. Toplumun neden, hangi bağlamda, hangi temelde, hangi ölçüde, hangi sonuçlarla, kimin için farklılık yarattığını da sormak bir sosyolog için gerekli. Yani kimin için yaratıyoruz? Kendimiz için mi? Hayvanlar için mi? Toplumun hangi kesimi için? Ne amaçla bunu yapıyoruz? O önemli. Esas değişmelerle ilgili çok üzerinde durduğunuz için nereden, nasıl başlayabiliriz? En önemli noktalardan biri sosyalleşme çıkıyor. Yani insanlar tatlar olsun, davranış olsun, var oldukları birçok şeyi sosyalleşme süreciyle elde etmeye başlıyorlar. Bunların dışına çıkmamız zor. Vakit kısa olduğu için bir örnekle devam etmek istiyorum. Şimdi Weber'e göre güç, sosyal ilişkiden bir aktörün hangi temele dayandığına bakılmaksızın onun iradesine rağmen belirli eylemi yerine getirilme olarak tanımlanıyor. Şimdi bu nedenle bitkiler ve mantarlar son derece nadiren sembolik sermaye oluştururlar. Hayvan bireyler kendi iradelerine sahip oldukları için tepki verirler. Bu iradeye karşı hareket etmek, ona boyun eğdirmek sosyal gücü salt fiziksel güçten ayıran bir şeydir. Bunu altını çiziyorum. İşte örneğin insanlar vurdukları hayvanlarla niye resim çekip bize gösteriyorlar? Niye vurdukları hayvanların boynuzlarını evlerine alıp bu şekilde sergilemektediler? Buraya baktığımız zaman bu ilk internette çıkanı aldım. 490 hayvan avına izin verildiğini, işte bunun karşılığında da 3 milyon lira gibi bir para elde edildiği söyleniyor. Burada bence paradan önemli olan sembolik olarak bunun içerdiği anlam. Çünkü bitkiler tepki vermiyor. Ve bunu yazan kişi de şunu diyor, çok az insan işte bir parça otun yoldum deyip bunun resmini gösterir mi? göstermez. Ama hayvanlar üzerinde boyun eğdirmek önemli. İşte bütün bunlar, tabaktaki et, kürk, kürklü deri süslemeler, hayvan bahçelerindeki hayvanlar, sirkte amuda duran filler için geçerlidir. Bu şekilde hayvan tahakkümü görünür kılınır ve sosyal olarak da paylaşılır. Aynı zamanda onaylanır ve meşru olarak kabul edilir. Bu şekilde bu baskıyı deneyimlemek için de bir takım sosyal ağlar oluştururlar. Örneğin av kulüpleri. Şimdi bunlara baktığımız zaman televizyonları var. Yaban TV miydi? Şimdi yanlış söylemeyeyim de. Öyle bir televizyon kanalları da vardı. Nereden av hayvanlarını alabilirsiniz? Ben bazen hani bakıyordum. Biraz önce öteki kavramına değinmiştim. Tekrar ona değinmek isteyip sonra da şefkate geçeceğim. Kimliklerimizi her zaman ne olmadığımızla ilişkilendirerek tanımlarız ve bu nedenle ne olmadığımız şeytanlaştırılır ve nesneleştirilir. Bu ötekiyi açıklayabilmek birçok ekolojik felsefe içinde temel bir endişe olmuştur ve Foucault bize insan kavramının sonsuza kadar insanla birlikte olmadığını hatırlatma, yine Berman da doğa kavramını bu çerçeve içinde tartışmakta. Bu şekilde biz hayvanları öteki olarak algıladığımız veya tanımladığımız zaman, algı doğru bir kavram olmadı, bunu yani farklı olarak görüyoruz, bizim dışımızda görmekteyiz. Ondan dolayı artık özellikle bilimsel devrimle birlikte hakim olan doğa görüşü büyülü bir dünyanın olduğunu söylüyor. Burada Caroline Merchant'ın Doğanın Ölümü kitabında zaten tartışmalar oradan da başlıyor. Kayalar olsun, bulutlar olsun, hayvanlar olsun, bütün bunlar artık bir metaya dönüşmeye başlıyor. Doğanın metalaşması, hayvanın metalaşması, bütün bunlar hepsi iç içe gitmekte. Bunlara baktığımız zaman bazıları bilimsel bilincinde yabancılaşmış bilinç olduğunu söylüyor. Doğayla bir bütünleşme değil, tamamen bir ayrılık getirdiğini ortaya koymaya başlıyor. Şimdi peki o zaman ne yapabiliriz? Aynı zamanda hem Foucault olsun, Berman olsun, öteki, insan, doğa kavramını bize yabancılaştırsa bile diyor, Kartezyen öncesi, ortaçağ düşüncesine dönme şansımız, basitçe dönemeyiz. Bu öteki başka türler olabilir, kültürler olabilir ve kendimize başka anlamların olduğunu artık hatırlatmamız gerekiyor. İyileşme sürecine buradan başlayabiliriz. Onları anlamamızda ciddi sınırlılıklar olsa bile. Yani en azından var olan durumu, bu bilimi, kültür, sosyalleşmemiz hepsiyle birlikte bu farklılıkları kabul etmek, onlar temelinde bir anlama çabası.
Peki son sorumuza geçiyorum öyleyse. 21. yüzyıl dünyası birçok vegan, feminist, çevreci ve çeşitli hak savunucuları tarafından kısa vadeciliğin zaferiyle sarhoş olunan bir çağ ve tam da bu sarhoşluk yüzünden kendisini bekleyen büyük felaketleri ısrarla göz ardı eden, hatta örtbas etmeye çabalayan bir çağ olarak tarif ediliyor. Sizce böyle bir çağın yaşayıcıları olarak gerek etik, gerek politik, gerekse ekonomik düzlemde hem hayvan hakları, hem feminizm, hem de çevremiz hakkındaki yapıp etmelerimizi sorumlu bir pratiğe dönüştürebilmek için bireyler olarak neler yapabiliriz? Konumuz özelinde hayvan haklarına yönelik bir toplumsal sorumluluk politikasını düşünmek, tasarlamak ve hayata geçirmek için başlamamız gereken meşru zemin neresidir diye soracağım hocam size.
Evet, artık hani İlk sorudan beri şefkat şefkat, son bölümü şefkat üzerine ayırmayı uygun buldum. Mark Bekoff'un geliştirdiği kendisi hayvan manifestosu diye bir kitapçık veya kitap yayınlamış. Burada şundan söz ediyor. Şefkat ayak izimizi arttırmak. Yani bu ne kadar gerçekçi olabilir benim için bir tartışma konusu. Ancak şunu öne sürüyor. Diyor ki hayvan hem dünyayı hayvanlar için hem de kendimiz için daha iyi bir yer haline getirebilmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Ne giydiğimiz, ne yediğimiz, ondan sonra öğrencileri eğitmek, çocuklarımızı eğitmekle bu işe başlayabiliriz ve şefkat ayak izimizi arttırmak. Burada da görüldüğü gibi bu şekilde, yani biraz önce kendi dünyamızı koyarken nasıl koymuştuk? Sadece insanlardan oluşan bir dünya. Bunun içine biraz daha doğayla bütünleşmek, doğayla bir araya gelmek ve bunun içine hayvanları almak. Ama nasıl olabilir onları? Peki şimdi diğeri Donovan'ın bir neler yapabiliriz tartıştığımızda bireysel olarak neler olabilir? Buna baktığımızda hayvanları öldürmemeli, işkence etmemeli, onları sömürmemeliyiz diyor. Onları dinlersek duyabiliriz diyor. Yani burada dinlemek kavramı onların temel ihtiyaçlarını anlamaya yetecek kadar bir gözlem ve empati geliştirmeden söz ediyor.
Bir duyarlılık evet, gerekliliğine ama.
Bir duyarlılık. Şimdi biz diyor ki günümüzde diyor ondan sonra şeyle tekrar dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Belki eskiden de yani onu başta vurgulamaya çalıştım. İnsan hayvan ilişkisi hep bir sömürü vardı. İnsanlar hayvanları kullanmıştı ama hiçbir tavuk 8 haftada piyasaya sürülmüyordu. Yani bu önemli farklılıkları da ortaya koymamız gerekiyor. Bu şeye göre hani birçok düşünce var. Onların hepsine baktığımızda şefkat insanları iyileştirmenin, hayvanları iyileştirmenin bir yolu olduğu ve adalete yol açabileceği söyleniyor. Gerçekten şefkat adalete yol açabilir mi? Bunun için de tekrar ne yapabiliriz? Bunun için şefkati arttıracak eylemlerde bulunmamız gerektiği söyleniyor. Şimdi başka neler yapabiliriz? Hayvan kullanımını azaltmamızı Bekoff da söylüyor. Yeme alışkanlığımızı değiştirebiliriz. Giyim için hayvansal ürünleri kullanmayabiliriz. Bu liste uzayıp gidebilir. Ancak bazı hayvan hakları için, hayvan hakları ile ilgili sivil toplum kuruluşları veya düşünürler bunu azaltıcılık olarak görüyorlar ve bir çözüm olmadığını şiddetle karşı çıkmaktalar. Yine ne yapabiliriz'e baktığımız zaman şunu görüyoruz, bilinç arttırma. Yani bu bilinç arttırma da feministlerin başından beri ortaya koydukları bir şeydir, etkili de olmuştur. Yine onların söyledikleri bir kavram var, dünyayı yeniden dokumak. Yani gerçekten bu işi uzun süreli yapıp etmelerimiz gerekiyor. Ben kendim birey olarak bütün şeylerin etkili olduğuna, mücadelelerin inanıyorum. Örneğin hayvanlar üzerinde deneyin kalkması için verilen mücadeleye baktığımızda Body Shop'ın sahibi büyük bir mücadele vermiştir. O zamanın koşulları içinde Avrupa'da 4 milyon imza toplayıp İngiltere'de bunların kullanılmasını yasaklamıştır. Bütün bunların yani her birinin kendi, çünkü tek kampanya yapmayın deniliyor. Tek kampanya üzerinde yoğunlaşmayın. İşte PETA birisini yapıyor, başka birisi birini. Bunun yerine ortak. Ama her birinin vurguladığı insanların daha çok soru sormasına, daha görünür olmasına yol açıyor. Bunlar iz bırakmaya yol açıyor. Çevre hareketine, kadın hareketine baktığımız zaman da aynı şeyi görmüyor muyuz? Yani eğer çevrecilerin ilk mücadelesi olmasaydı biz bugün birçok çevre sorununu tartışıyor olamayacaktık. Belki bugün de veganlar üzerine, hayvanlar üzerine konuşuyor olamayacaktık. Ancak şeye baktığımız zaman Benim için önemli bir nokta daha var. Belki söylemlerimizi de biraz değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü dil çok önemlidir. Oluşturduğumuz söylemler hayvanları meşru üzerindeki yapılanları meşru kılabiliyor. Yani insanların buna verdiği destek, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde denenmesi, bu destek her zaman geri çekilebiliyor. Ve bunu örneklerle görebiliyoruz. Ve yine bir benzetme de işte bir tarafta hayvan hakları savunucuların, bir tarafta da et endüstrisinin mücadelesini düşünürlerden biri şunu söylüyor. Amerikalıların kalpleriyle beyinleri arasında bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Peki biraz da eleştirel olarak bakanlardan söz edeyim. Mesela Adorno ve Horkheimer bize şunu söylüyor. Şefkatin özünün sömürücü bir burjuvazinin kendini iyi hissetmeye yönelik narsist arzularından başka bir şey olmadığını iddia ediyor. Bu bağlamda da bu fikirler modern toplumun herhangi bir ahlaki sorumluluk duygusu geliştireceği olasılığına da yer bırakmıyor. Yine Schumpeter'e baktığımızda, Joseph Schumpeter, Hirsch, onlar da kaygı uyandıran bir sosyal ahlakın kapitalizm öncesi ve sanayi öncesi toplumların mirası olduğunu bize söylemekte. Schumpeter, ekonomik bir sistem olarak başarılı bir kapitalizmin miras aldığı şeyi yok etmeden yeni bir ahlaki kodu üretemeyeceği için bundan kaçınacağını söylemekte. Yani son slaytımızda da onu daha bir şey olarak göstermiştim.
Karşıya doğru dörtüm ya.
Biraz önce oldu da. Neyse çok önemli değil.
Geçtik evet.
Geçti. Evet, hepimizin özlediği böyle bir dünyanın olduğu söyleniyor. Burada şefkate yeri olduğunu. Ancak biraz önce anlatmaya çalıştığım... Bu Nibert'in ortaya koyduğu anlayışı ben oldukça önemli buluyorum. Bir taraftan ekonomik yapıya bakıp, bir taraftan güç ilişkilerine bakıp, bir taraftan ideolojisiyle ortaya çıkan çok güçlü bir sistem var. Bu sistem içinde değiştirmelere yol açabiliriz tabii ki. Ama bu kolay değil. Beni kaygılandıran ikinci bir noktada şunu söylemek istiyorum. Bu yeşil tüketim maddelerinde de, yani organik, çevreci olanlarda da söz konusu, vegan ürünler oldukça artmaya başladı. Vegan ürünler kapitalizmde yeni bir alan mı açıyor, yoksa gerçekten değiştirmelere neden mi olacak? Hani bunu veganların savunduğu düşüncelerle ilgili söylemiyorum. Ama bu ürünlerin her geçen gün arttırıldığını da görüyoruz. Ve bu çerçeve içinde mesela vegan şirketlerinin CEO'su şunu söylüyor. 15 yıl içinde et endüstrisi son bulacak. Onun ne kadar bir... Şimdi bulamadım ve milyon dolarlık yani milyar dolarlık pardon bir şeye ulaşmış durumda. Endüstri olarak. Ondan dolayı bu yapı içinde şefkatle mi başlamak gerekiyor, yoksa diğer konuların hepsini şefkatle bunların bir parçası olarak ancak toplumsal yapıda değişiklikler mümkün. Ve şunu da söylemeden geçmeyelim. Russell şunu söylüyor, diyor ki kendisi uzun yıllar hayvanlarla ilgili hem eğitimde bulunuyor ve onlarla ilgili araştırmalar yapan bir kişi olarak şunu görüyorum diyor, artık dünya değişiyor. Bir de geleceğin toplumu ne olacak? Biz hep bunları tartışıyoruz da ben bir sosyolog olarak şunu da koyuyorum, teknoloji. Acaba şu anda et üretildi ve bunu deneyen gurmeler var tadının ne olduğuna. Acaba bu hayatımıza girecek, daha çok etkili olacak ve bu şekilde hayvanlar üretilmeyecek mi? Bir taraftan şöyle de düşünebiliyorum.
İklim değişikliği önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Başlangıçta zaten Bilge'nin de verdiği gibi örneklerde katkısı çok fazla hayvan endüstrisinin. Bundan dolayı insanlar sırf hayvanlar için değil, kendi çıkarlarını, kendilerini korumak için bile burada bir takım önlemlere gidebilirler mi diye sorular da aklımdan geçmiyor değil. Yani günümüzde teknolojik bir topluma, dijital bir topluma doğru gittiğimiz söz konusu. Ama yanlış anlaşılmamak adına teknolojik determinist değilim. Sonuçta teknoloji de bir sosyal ortamda oluşmakta. Bunun katkısı olabilir mi? Ne tür bir değişikliğe yol açabilir? Onu da dikkate almamız gerektiğini söyleyebilirim.
Pekala, teşekkür ediyorum. Değindikleriniz, aktardıklarınız, hatırlattıklarınız için. Bir 15 dakika molamız olacak. Moladan sonra siz katılımcıların sorularını alacağız. Evet, şimdi siz katılımcılarımızın sorularını alacağız. Her zamanki gibi ufak bir hatırlatmam olacak sorular öncesinde. Sorunuzu sorarken lütfen mikrofon size ulaştığında başlangıç yapınız. Kayıt için önemli, sesinizin gidebilmesi için. Şimdi soruları alabilirim. Evet, sizin bir sorunuz var galiba. Mikrofonu size ulaştıralım.
Öncelikle buyurun. Teşekkür ederim. Aslında meselenin anlaşılmasında, hayvan haklarının anlaşılmasında, doğru bir tavır takınmada, dinden, kültürden, bağımsız, dışarıdan bakarak aslında doğru bir bakış açısına sahip olabileceğimize değindiniz. Ben şunu soracağım. Hani kapitalizme değindiniz, işte et endüstrisi. Aynı şekilde bu veganlıkta da, ona da değindiniz, yeni bir endüstri oluşuyor. Biz hayvan haklarını koruyalım derken doğanın haklarını hangi tarafa koyacağız? Doğanın sömürüsüne de yol açmayacak mıyız? Bu bir de hayvanların kendi içlerindeki ilişkisini de nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Yani hayvanların birbirini öldürmesi, birbirlerini öldürerek, birbirlerinin etini yiyerek beslenmeleri. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Teşekkür ederim.
Şimdi ilk önce şey sordunuz değil mi? Çevre ile ilgili, çevrenin yok olmasına da neden olmuyor mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten bugün bir çevre kriziyle karşı karşıyayız. Yani bunun bir sürü örneğini görüyoruz. İklim değişikliği, kirlilik, biyolojik türlerin yok olması. Hani bu liste uzayıp gidiyor. Şu andaki zaten üretim şeklimiz sorunlara neden olmakta. Yani çevre açısından da. Çünkü biz doğayı da canlı bir organizma gibi artık görmüyoruz. Bilimsel devrimden sonra, hani bunu ben söylemiyorum, tartışmalar söylüyor. Onu da mekanik bir hale indirmiş durumdayız. Zaten yapılması gereken de bir sürü tartışma bize şunu söylüyor. Sürdürülebilir bir toplumsal yapı, sürdürülebilir bir ekonomi. Peki bu sürdürülebilirlik sadece bizim için mi olacak, bütün canlılar için mi? Eğer çevrecilere ekolojizm ve çevreciliği zaten ayırıyorum ben, ekolojizmi temel alıyorsak bu sadece insanlar için değil, tüm canlılar için olması gerekiyor. Bu da kendi kendine yeterli bir toplum ve atıkların az olması anlamına geliyor. Ha, bunu başarabilir miyiz? Mesela Mutkin burada şunu söylüyor. Ya bir ekotopyayı yaratacağız ya da bir tür olarak yok olup gideceğiz demekte. Gerçekten hani şu andaki mevcut yapı, mevcut düzen, hani ekonomisiyle, ben bunun hepsini bir bütün olarak alıyorum, bilimiyle, kültürüyle. Bir taraftan insan merkezli bir anlayışımız var. Bir taraftan kapitalist ve sürekli doğanın kullanımına dayanan bir ekonomi var. Güç ilişkileri var. Buradaki hiyerarşiler, eşitsizlikler önemli. Neden diyeceksiniz? Yine sosyal ekoloji, özellikle ekolojik krizin nedenini bu eşitsizliklere ve hiyerarşiye bağlamakta.
O zaman şu soru gelebilir. Yine hayvanlarla, çevreyle ilgili. Acaba eşitsizliklerin olmadığı bir toplumda doğayla bütünleşik yaşayabilir miyiz? Ona daha az zarar vererek. Burada da şu soru veya şu ayrım geliyor. Eğer biz endüstrileşmeyi bu kadar çok istersek, aynı anlamda ilerleme düşüncesini istersek başarısız olma şansına sahip. Hayvanlar arasındaki hiyerarşiye gelince, bunlar da tartışma konusu. Hani hayvanlar arasında, onlar arasında da bir farklılıklar olup olmadığını. Ama bizim için önemli olan noktalardan biri de biz bazı hayvanları, örneğin ineklerdir, tavuklardır vesairedir, özel tüketim için yaratıyoruz. Hani onlar hiçbir kafesler yapıp kendileri için koruma altına da almıyorlar. Bir diğer noktada söylediğiniz şeydi galiba, din, eğitim, kültür. Bütün bunlar hepsi sosyalleşme süreciyle hayvanların kullanılmasına meşru olarak gördüğü için biz de o toplumda büyürken her birimiz bunları doğal karşılıyoruz. İşte sürekli galiba vurgulamaya çalıştıkları da değişmeyi nereden, nasıl başlatabiliriz, nasıl olabilir, hangi şeylerle. Bu aldığımız eğitim, belki çocukların, çünkü onun üzerinde çok fazla duruyorlar. Nasıl kölelik yok olduysa, çünkü benzetmeler yapılıyor. Günümüze baktığımızda tamam köleler var deniliyor eskiden. Hayvanlar da kölelerdi. Onların hatta bir benzetmede şunu yapmış. İnsanlar burjuva, hayvanlar köleler diye. O şekilde de benzetmeler yapılıyor. O ortadan kalktıysa, değiştiyse gelecek toplumlarında hayvanların da aynı yerde, aynı şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü toplum sürekli değişiyor.
Buyurun.
Öncelikle teşekkür ederek başlayayım hocam ben de paylaşımlarınız, aktarımlarınız için. Benim sorum aslında Carol Adams'ın Etin Cinsel Politikası kitabında bahsettiği, hatta etin bizzat sosyal inşası süresinde kayıp gönderge kavramı üzerine olacak. Göndergenin kaybedilmesinin ekonomi politiğe sağladığı fayda hakkında ne düşünüyorsunuz?
Etin, doğru mu anladım?
Hocam kitapta kayıp gönderge diye bir kavramsallaştırma yaptığında Carol Adams aslında evet et kavramında da etin arkasında yaşayan bir canlının içgüdüleriyle hayatta kalmak ve acıdan kaçınan bir canlının olduğu unutturuluyor ve aslında kültürel bir süreç olarak eti sosyal bir inşa sürecini tanımlıyor. Şimdi siz sosyal inşa dediğinizde bu süreçe çok benzettim birbirine. Ve burada da şunu merak ettim. Yani oradaki kayıp gönderge, yani bir et, kuzu yerine et dememiz, inek yerine işte et dememize sebep olan kayıp gönderge ve arkasındaki hayatı merak etmememiz sağlayan süreçte göndergenin, yani esas hayvanın kendi öznerliğinin kaybedilmesinin ekonomiye, politikaya, belki ticari süreçlere nasıl bir yarar sağladığını düşünüyorsunuz? Ya da bir yarar sağlıyor mudur bu süreçte? Bunu merak ettim.
Hani o özel olarak değil de genel olarak ancak bu şeyi söylemek istiyorum. Şimdi en önemli noktalardan biri, bu sık sık vurgulanıyor. Hayvanlar paketler halinde geldiğimiz zaman canlı bir şey olarak görmüyoruz, onları parçalar olarak görebiliyoruz. Bu şekilde gelen, önümüze gelen o parça, işte et dediğimiz veya sosis olsun herhangi bir şey, onlarla duygusal bağ kuramayız. Çünkü bütün değil, duyguları yok, tepki vermiyorlar. Bundan dolayı da Türkçe'ye pek olmasa bile işte ne deniliyor? Pirzola deniliyor diğer bir şekilde. Bunların üstü kapanıyor. Yine aynı zamanda et kullanımıyla feministler bağ da kurmaya çalışıyorlar. Bunun o türden bir etkisi var mı diye. Etkisinin olduğunu vurgulayanlar olduğunu söylüyor. Herhalde bunları söyleyebileceğim. Ne tür faydası var ekonomi politiğe? Daha çok tüketilmesi ve meşrulaştırılması için de bir kaynak sağlıyor.
Tabii ki bu bir unutturma, bir mesafe yaratma. Dolayısıyla mevcut ve hayvan aleyhine, hayvan hakları aleyhine olacak şekilde olan bu mekanizmayı sürdürülebilir kılma noktasında da evet, olanak arttırıcı elbette ki bu kayıp gönderge meselesi galiba. Başka sorusu olan var mı acaba? Buyurun. Buyurun elbette.
Çok ilgimi çekmişti benim bu başlık. Çok teşekkür ediyorum ben de tekrar. Gelmeden önce üzerine de düşünmüştüm ne sorabilirim diye. Tam emin değilim ne sorabileceğimden. Son dönemde okuduğum bir kitaptan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Sevdiklerimiz, tiksindiklerimiz ve yediklerimiz adında. Yazarını yanlış telaffuz edersem belki... Harzok muydu? Yardımcı olursanız sevinirim. Orada yine sizin aslında bir psikolog ve daha psikolojik açıdan ele alıyor kitapta. Ama benim dikkatimi çeken bu başlıkla da ilgili olan bir bölümü vardı. Bazı deneylerden bahsettiği. Birçoğumuzun hep bildiği bu seri katiller falan böyle antisosyal kişilik bozukluğu diyebileceğimiz kişilikteki insanların çocukluk döneminde ciddi şekilde hayvanlara zarar verme hikayeleri mevcut. Böyle bir şey var, nasıl diyeyim, literatürde. Ve bu genel geçer bir şeymiş gibi hep sunulur ve hatta Kant'ın da öne sürdüğü şekliyle çocukluk döneminde hayvanlara zarar verenler yetişkinlikte de insanlara zarar verebilir. O yüzden hayvanlara zarar vermekle ilgili bir sıkıntıyı bu boyuttan ele alır o da. Aslında o kitapta bahsedilen araştırmaları biraz daha derinleştirdiklerinde bu çocukluk dönemindeki şiddet öyküleri çok yaygın. Yani bu hatta oran olarak söylenmiş, üniversite öğrencileri de yapılan bir deneydi. Erkeklerde %65, kadınlarda da %40 gibi hatırlıyorum. Orada da sizin de değindiğiniz gibi daha çok güç ilişkisi üzerinden bu insanların çocukluk döneminde. Yani bir nevi güç oyunu. Yetişkinlerin nasıl diyeyim bir güç şeyini hayvanlar üzerinde çocuk olarak deneyimleme şeyi olarak bahsetmiş. Yani burada tabii daha psikolojik boyutuyla ele alınabilir. Burada bir aktarım, yanlış bir aktarım mı var? Aile güç aktarımı mı yapmış? Şefkat mi eksik burada aktarımda? Bu tür şeylere girilebilir belki ama benim en çok merak ettiğim bu dönüşümle ilgili, hani siz zor ama evet mümkün dediğiniz kısımla ilgili size şunu sorabilirim. Aramızda da konuşurken hep şunu söylüyoruz. Ne zaman bir %10'luk bir kitleye ulaşırsak, çünkü aslında şu an olanların şiddet değil de normal olarak kabul edilmesinin sebebi yaygın olması. Uzattım, özür dilerim. yani çok basit bir tabirle hani bir köpeği burada biri parçalasa ve yese ona vahşi deriz, hasta diye bakabiliriz. Çok ciddi tedavi tedavi alması gerektiğini düşünürüz. Ama bunu normalleştiren toplumun genelinde yaygın olması. Bu başka bir ülkede normal olduğu için, orası için orada sorun olmuyor örneğin. Bu %10'luğu gerçek, bizim sormak istediğim soruya gelecek olursam, toplumda gerçekten %10'luk bir kesime ulaştıktan sonra veganların %10'luk bir oranı olduktan sonra bu bakış açısı değişecek mi? Yani normal şiddet artık normal değil. Yani ineğe yapılan, işte sadece köpeğe değil, bütün toplumlarda inek, tavuk, balık vesaire bütün hayvanları yiyecek diğer alanlarda kullanımının normalden şiddete doğru geçmesi o %10'luk bir nüfusa sahip olduktan sonra yavaş yavaş o bakış açısı bir çıta değiştirerek geçiş yapacak mı? Böyle bir şey var mı sosyolojide? Biz hep %10 diye aramızda konuşuyoruz da.
Toplumsal değişim için %10 bareminin özellikle bir önemi var mı diye soruyorsunuz değil mi?
Evet, merak ettim. Biz aramızda çok bunu bazen konuşuyoruz. Yani şu an azız ama hani bir gün %10'a ulaşırsa bu Türkiye nüfusu, dünya nüfusu artık ne dersek yani nasıl tanımlarsak gerçekten sosyolojide bir görüşün nasıl diyeyim, bir çıta atlamasının bariyeri midir o?
Var mı hocam böyle yok, bir öyle oran?
Yani benim bildiğim yok. Burada Mehtap da var, öğrencim. Var mı öyle bir şey? Hani... Evet, ben söyle... Bitti mi? Şey söyle, yani %10 diye literatürde okuduğum kadarıyla öyle bir şeye rastlamadım. Sizin söylediklerinizi şöyle bir değerlendirecek olursak ilk önce hayvanları, hani insanların cani vesaire gibi olanların daha önce hayvanlara çeşitli işkence, şiddet yaptıkları doğru. Birçok araştırma bunu göstermiş. O yönde araştırmalar var. Duygular sosyolojisiyle ilgili çalışmalar da var. Özellikle barınaklarda çalışanların, bu ötenezyada olanların ve onları okuduğumuz zaman ilk ötenezyanın ne kadar kötü olduğunu, hayatlarını nasıl etkilediğini vesaireyi anlatıyor. Yani biz bugün belki ekonomi politik olduğu için olayın daha çok o yönüne, makro yönüne baktık. Ama mikro çalışmalar da söz konusu. Bunların nasıl baş etmeleri gerektiğiyle ilgili eğitimler vesaire veriliyor. İkinci olarak da %10 diye bir şey söz konusu değil yani. Bunun çoğunluğunun ne kadar bir sayı filandan çok ne kadar güce de sahip oldukları, onu ne kadar dönüştürücü kapasiteye sahip oldukları, bu tartışmaların hayatta ne kadar yer aldığına ilişkin. Ve bunları okurken mesela bazen şeylere de bakıyorum. Diğer kişiler nasıl cevap veriyor? İlk söyledikleri dünyada 850 milyona yakın insan aç, bu FAO'nun verilerine göre. İşte 10 dakikada 300 kişi açlıktan ölüyor. Siz de işte hayvanlarla ilgili konuşuyorsunuz. Şimdi buna baktığımız zaman haklı gibi görünebiliyor. Ama bana soracak olursanızsa bu aynı sürecin ortaya çıkan çeşitli problemleri olarak ortaya çıkmakta. Hani bir taraftan çevre krizi yaşıyoruz, doğru. Bu üretim tarzımızın neden olduğunu, hayvanlara bu şekilde bakmamızın da kapitalizmle ilişkili olduğunu da söylemek istiyorum. Toplumlarda güç ilişkisi sadece kapitalizmle ilişkili değildir. Her zaman var olmuştur. O da toplumu şekillendirmemiz de önemli. Nasıl değiştirileceği, ne yapılacağı, belki hayvanların kendi adına konuşamamaları da ancak bizim onları dinleyerek, onları anlayarak bir şekilde kendimizi de değiştirmemiz gerektiği için yani mücadele ediliyor.
Teşekkürler. Başka sorumuz var mı?
Belki biraz önce Burcu'nun sorduğu soru vardı. Şimdi onunla ilgili şurada bir şey gördüm ya, onu eklemek istiyorum. Hani bu insan, hayvanların özsel değer olarak kabul etmememiz de ona yol açıyor. Bütün insanlar diğerlerine kaynak olarak hizmet etmenin dışında, yani hayvanların bir özsel değeri olduğunu kabul edersek ancak o zaman da işler değişebiliyor. Böylelikle ahlaki komünitenin üyesi olarak kabul edilebilirler. Bunu ele almayınca çıkarları ne olur, acı çekmeleri vesaire, bunların öldürülmeleri dikkate alınmaz.
Buyurun.
Hocam teşekkür ederim her şey için, açıklamalarınız için. Ben sadece çok kısa bir şey soracağım. Kullandığınız görselde koçu vuran bir kişinin fotoğrafı paylaşmasıyla otu gösteren bir kişinin bunu paylaşmaması arasındaki kısmı, yani zihnimde olan açıklamaları var ama bir de sizden, yani bunu biraz daha açık, o kısmı sadece biraz açmanızı rica edeceğim sizden. Buradaki güç gösteriminin, güç isteminin daha sosyolojik olarak bir açıklamasını sizden duymak isterim.
Evet, orayı kısa geçtik. Şimdi oradan alayım. Şuradaki notlarla da daha. Orada hayvanlar üzerinde sembolik şiddeti göstermek istiyoruz. Neden bunu göstermek istediğimize baktığımız zaman da şimdi şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki bitkilere baktığımız zaman bize tepki vermezler. Ancak hayvanlar güçlüdür. Bir aslan, bir kaplan, bizim gücümüz ona yetemez. Ve aynı zamanda onları kontrol etmek bize üstünlük sağladığımızı gösteriyor. Biz üstünüz, biz onlardan daha iyiyiz. Bu nedenle bu sembolik sermayeyi oluşturmak bitkiler üzerinden değil, daha çok hayvanlar üzerinden yapılıyor. Bir iradeye, size karşı gelen bir şeye boyun eğdirmek, bunun da salt fiziksel güçten ayıran bir şey oluyor. Ne oluyor? Bir zafer kazanmış gibi. Biz bunu yaptık. Veya sirkte hayvanları görüyorsunuz. Onların eğitilmelerinde gördüğümüzde de aynı şey vardır. Çünkü kendimize sorduğumuz zaman neden insanlar Amerika'dan kalkıp Türkiye'ye gelip 3 tane hayvan vurmak için hem de bir para veriyorlar ve bunun için ihale açılıyor. Bir açıklamasını işte bu şekilde yapıyorlar. İnsan toplumunun hayvan üzerindeki gücünü tanımlıyor. Özellikle de erkeklerin bu sermayeye erişmek istediklerini görüyoruz. Ama ben kendim avcılarla 2 defa odak grup tartışması yapma şansım olmuştu. Orada artık kadınların da avlara katıldığını, ailece gittiklerini söyleyebiliyorlardı. Söyleyebileceğim bunlar yani. Yani bunları aynı zamanda sembolik mallar olarak da görmekteyiz. Ve onlara hükmetmek, sosyal tanınmayı da ortaya koymakta.
Başka sorumuz var mı? Evet, sorularımız sonlandı galiba hocam. Oturumu sonlandıracağım. Öncesinde Feryal Turan'a teşekkürümüzü bildirmek üzere Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Apaydın'ı plaketi sunmak üzere platforma davet edeceğim. Tekrar teşekkürler hocam.